Ayrım 2.
1950'de Beşiktaş'ın sahasının kentteki tek futbol stadı olduğu dönemde İstanbulluların sayısı belki 1 milyonken bugün yaklaşık 9,5 milyona yükselmiş. Bu durum İstanbul'un Avrupa'daki herhangi bir yerden çok Bombay ya da Meksiko City'ye benzemesine yol açıyor. Kent Avrupa kentlerinden silüetiyle, minareler ve gece atmosferiyle de, burada daha az sarhoşlar var, farklı. Ama herkes bana çok iyi davrandı. Herhangi bir uygarlık çatışması hissetmedim. Bu durum şu önemli soruna yol açıyor. Avrupa Birliği'nin yeni anayasasının mimarı Giscard d'Estaing, Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olmadığını ve AB'ye alınmaması gerektiğini söyledi. Ülkenin Müslüman nüfusuna yüksek doğum oranına göndermede bulundu. Türkiye'nin farklı bir kültür, farklı bir yaklaşım, farklı bir yaşam biçimi olduğunu belirtti. Türklerin çoğu Avrupa'ya katılmak istiyor. Bu kuşağın Türklere ilişkin en büyük siyasal sorunu bu galiba. Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanması bir metafordu. Futbolsa bu sorunu irdelemek için en uygun ortam, çünkü futbol Türkiye'nin Avrupalılaştığı tek alan. Spor baskı noktası Türk kültürü, o her neyse, ile Avrupa'nın buluştuğu nokta. Ülkenin olası geleceği konusunda işte o noktada fikir edinebilirsiniz. Türkiye'nin Avrupa tarzı futbol oynamaya nasıl başladığı Türklerin iyi bildiği bir öykü. Beşiktaş'ın Boğaz kıyısındaki stadına tepeden bakan bir yerde Hilton Oteli'nin barında o öyküyü baştan sona ilk kez iktisatçı ve futbol yazarı Deniz Gökçe'den dinlemiştim ben. Her şey 20 Haziran 1984'te Paris'te oynanan Batı Almanya-İspanya maçının 90. dakikasında büyük İspanyol savunma oyuncusu Antonio Maceda'nın oyunun tek golünü kafa vuruşuyla kaydedip Almanları Avrupa Şampiyonası'nın dışında bırakmasıyla başlamış. Almanya'nın çalıştırıcısı Jupp Derwall kovulmuş, aynı yıl Galatasaray'a gelmiş. O dönemde ortalama Türk futbolcusu bencil, bastı bacak bir top sürücüsüymüş. 1984'ün Kasım ayında Türkiye kendi evinde İngiltere'ye 8-0 yenilmiş. Türkiye tutardı, berabere kalınca sevinirdik. Tayfun çocukluğunu böyle hatırlıyor. O yıllarda futbol tutkunları ulusal takım yokmuş gibi davranırmış, kulüpleri izlerlermiş onun yerine. Derwall daha iyi beslendikleri için daha yapılı ve Almanlar gibi yetiştirilmiş Almanya doğumlu Türkleri takıma almaya başlamış. Ne yazık ki Türk futbolcuların padişahlar gibi yaşadığı harem hayatına maruz kalınca onlar da işe yaramaz olmuş. Ama yine de bir başlangıçmış bu. Derwall oyunculara çimlerde antrenman yaptırmak gibi yeni bir düşünceyi uygulamaya koymuş. O ve öbür Alman çalıştırıcılar ve Beşiktaş'ta da İngiliz Gordon Milne futbolcuları gerçekten çalıştırmayı başarmış. Türk televizyonu yabancı maçları yayınlamaya, izleyicileri pas kavramıyla tanıştırmaya başlamış. Euro 96'ya katılan Türkiye ne gol atabildiği ne de puan alabildiği halde oldukça başarılı sayılmış. Öykünün geri kalanını herkes biliyor. Türkiye'nin vasat bir futbol takımı varken bugün Avrupa'nın en iyi takımlarından birine sahip olması ve aynı zamanda da orta ölçekli bir Avrupa ülkesiyken kıtanın nüfus açısından 3. ulusu haline gelmesi bir rastlantı değil. Türkiye'nin nüfusu 1945'te 19 milyonken 1973'te 2 katına çıkmış. Günümüzde ise 68 milyona ulaşmış. Avrupa'da yalnızca Rusya ve Almanya daha kalabalık. Türkiye büyürken Avrupa ülkelerinin çoğunda nüfus azalıyor. Avrupa'dakilere birkaç milyon Türk ekleyin. Hem de genç olsun. Ülke futbol potansiyeli açısından Almanya'ya bile rakip çıkar. Kısacası küreselleşme ve nüfus patlaması Türk futbolunu kurtardı. Türkler sonunda iyi futbol oynamanın yalnızca bir yolu olduğunu kabullendiler. Brezilyalıların hünerini, İtalyanların savunmasını, Almanların çalışma ahlakını, Hollandalıların hareket yeteneğini birleştirmek. Futbol ulusal üslupların işe yaramadığı bir endüstri. Bütün farklı öğelere sahip olmanız gerekiyor. Ben bu kitabı yazarken Bora Milutinović Santa Barbara'da bana şunu söylemişti. En iyi futbol her yerde aynıdır. Bugün iyi futbol seyretme şansınızın en yüksek olduğu yerler Batı Avrupa ve Brezilya. İyi futbol öğrenmenin tek yolu da bu bölgelerden birinde kalmak. Şaşmaz biçimde Batı Avrupa'da, çünkü Brezilya'nın reali Türk lirası gibi. En azından futbolda Türkiye Avrupalı oldu. Aslında Avrupa'daki hiçbir ulusal takımda bir başka Avrupa ülkesinden yetişmiş bu kadar çok oyuncu yok. Türkiye 30 Ekim 1961'de Batı Almanya'yla Alman ekonomi mucizesine katkıda bulunmaları için binlerce misafir Türk işçisi gönderilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladı. İşçilerin eninde sonunda Türkiye'ye geri döneceği düşünülüyordu. Ama hiç dönmediler. Kadınlar da Almanya'ya gitti, aile kurup yerleştiler. Bugün Almanya'da 2 milyon Türk yaşıyor. Almanya'daki birçok Türk vatanına özel bir bağla bağlıdır. Çünkü özlerler Türkiye'yi dedi bana Tayfun. Kulağa herhangi bir Stuttgartlı genç konuşuyormuş gibi gelen Schwaben aksanlı Almancasıyla. Türk takımının İngiltere'ye uçmadan önce kaldığı otelin barında konuşuyorduk. İçerisi loştu, bir şarkıcı modası geçmeyen şarkılardan söylüyordu. Neredeyse gece yarısına kadar konuştuk. Bu sırada ona bir merhaba demek için durmadan yanımıza gelip giden oluyordu. Garsonlardan biri Fenerbahçe'ye ne zaman döneceğini sorunca Tayfun kibarca yanıt verdi. Ama sonra bana dönüp şöyle dedi. İşte tam Türklere özgü bir davranış. Meşgulken insanı rahatsız ederler. Annem temizliğe giderdi. Babam da işçiydi. Tipik bir işçi ailesi işte. Bu insanlar hep geri dönmek istediler ama babam hiç dönmedi. Ailem Türkiye'ye hiç dönmez artık ama ülkem için oynadığımı görmek onlara gurur veriyor. Almanya'dan gelen Türkler takım arkadaşlarından farklı mı? Sorun oluyor dedi Tayfun. Bazen sofrada üçümüz dördümüz Almanca konuşuyoruz çünkü esas dilimiz Almanca. Bazı şeyler var ki ha işte onlar Almanya'dan dedirtebilir sana. Başlangıçta Türkçemiz o kadar iyi değildi. Hem bazen birbirimizi daha iyi anlıyoruz çünkü aynı şekilde yetişmişiz. Birkaç yıl öncesine kadar Alman kültürünü Türk kültüründen daha iyi biliyordum. Ancak Fenerbahçe'de 5 yıl oynayınca tanıdım kendi ülkemi. Ama artık o sorun yok. Oyuncuların çoğu Türkiye'de de oynuyor, Almanya'dan gelenler de öyle. Elbette burada çok şey öğrendik. İşin tuhaf yanı o mükemmel oyunculardan yalnızca Yıldıray Baştürk Almanya'da başarılı oldu. Tayfun şunu anlattı. Alman kulüpleri, Alman çalıştırıcılar Türkleri topla oynama açısından çok yetenekli ama disiplinsiz buluyorlardı. Bu ırkçılık değildi, Türk futbolculara karşı bir ön yargıydı yalnızca. Belki de ön yargı haklı çıkıyordu. Çünkü birçok genç Türk oyuncu zaman zaman özen yaşamlarındaki sorunlar yüzünden A takımlarına sıçrama yapamıyordu. Almanya'daki ikinci kuşak Türkler, benim de içinde bulunduğum kuşak, sorunlar yaşıyordu. Çünkü birçok genç Almanya'daki kültüre uyum sağlayamamıştı. Batı Avrupa'nın her yerinde Türklerin ikinci kuşak sorunu var. Ben Hollanda'da büyüdüm. Türk kökenli yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor orada. Ama hemen hemen hiçbiri Hollanda futbolunda iz bırakmadı. Ahmet Keloğlu, Mustafa Yücedağ, Fuat ve Suat Usta'nın kısa ve parıltısız futbol yaşamları oldu Hollanda'da. Yalnız bugünlerde Roda Kerkrade'nin genç savunma oyuncusu Fatih Sonko'ya biraz daha çok umut veriyor. Oysa Batı Hint adalarından gelenler Hollanda nüfusunda hemen hemen Türklerle aynı orana sahip ve aralarından Gullit, Rijkaard, Zeedorf, Kluivert, Davids ve benzerleri ve benzerleri çıktı. 1950'lerde çocukken Münih'te yaşamış olan Deniz Gökçe bana şunları söyledi. İkinci kuşak için hayat zor. Çoğu işsiz, tren istasyonlarının çevresinde geçiriyorlar zamanlarını. Görünüşe bakılırsa göçmenlerin ilk kuşağı kendilerine ayrımcılık, düşük ücretler ve zor yaşamlar beklediğini düşünüyordu. Oysa ikinci kuşak kendilerini göç edilen ülkeye ait hissediyor ve kabul görmeyi talep ediyor. Yeni yetmeliğe eriştiklerinde kendilerine de yabancı gözüyle bakıldığını keşfedince öfkeleniyorlar. Hannover Üniversitesi'nden bir sosyoloğun araştırmasına göre yerel amatör maçlara çıkan kavgaların inanılmayacak kadar büyük bir bölümü bir Türk takımı Alman takımıyla karşılaştığında yaşanıyor. Türkler hakimin kendilerine karşı olduğunu, maruz kaldıkları ırkçı tutumun görmezden gelindiğini düşünüyor. Ben Paris'te hemen hemen Diplomatlar Ligi denebilecek bir ligde İrlanda adlı bir takımda oynuyorum. İtalya, Kamerun, İsviçre, Fas gibi takımlarla karşılaşma yapıyoruz. En zor, en sevimsiz bulunan takım Türkiye. Herkes onlarla oynamaktan nefret ediyor. Tayfun konuşurken öyle çok el kol hareketi yaptı ki çaydanlığa çarptı sonunda. Ama ben Almanya'da 21 yıl yaşadım. Ne ırkçılık ne de başka bir konuda Almanya hakkında olumsuz bir şey söyleyemem. Almanya'da yaşamak bana çok şey kazandırdı. Farklı yetiştirildik, genç takımda değişik antrenmanlar yaptık. Belki de buradaki oyunculardan farklı özelliklerimiz var. Disiplin ve irade gibi. Sağ kanatta güçlü bir şekilde bindirme yapan Ümit Davala herhangi bir Alman futbolcu olabilirdi pekala. Ki zaten öyle. Almanca oyuncuların Türk takımını zenginleştirdiği tartışılmaz bir gerçek. Türkiye'nin dinci oyuncularıyla laik oyuncular arasındaki sözüm ona kavgalara karşın, Almancılarla Türkler arasındaki sözüm ona ayrıma karşın, Türkiye'nin şimdiye dek gördüğü en iyi futbolu oynayacak kadar iyi anlaşıyorlar birbirleriyle. İyi bir takım oluşturmak için ruh ikizi falan olmak gerekmiyor. Kültür o kadar da önemli değil. Size gereken tek şey karşılıklı saygı. Bunun varlığının kanıtı da sahada görülüyor. Ne olursa olsun ulusal takımdaki Türk oyuncular bile yıllar geçtikçe bir açıdan Avrupalı oldular. Birçoğu Galatasaray'da Avrupalılarla birlikte ve Avrupalılara karşı oynadı. Bugün ulusal takım oyuncularının büyük bölümü yurt dışında oynuyor. Türk futbolu Avrupalı oldu çünkü kilit noktasına duran birkaç kişi Avrupalı. Hem sahada hem saha dışında İspanyollara ya da Almanlara özgü tarzlar benimsenmiş. Bu demektir ki Türk futbolu %100 Türk değil. Tayfun'a futbolu bırakınca nerede yaşamak istediğini sorduğumda şöyle yanıt verdi. Büyük bir sorun bu, bilmiyorum. Ana yurdum neresi bilmiyorum. Türkiye mi, Almanya mı? Şimdi de İspanya'da kendimi çok iyi hissediyorum. Eşimin nereli olduğuna bağlı çoğu şey. Örneğin o yüzden ev almadım daha. Tayfun kısmen Türk, kısmen Alman, kısmen de dünya vatandaşı. Türkiye Avrupa'ya özgü bir itiş gücünden yararlanmak istiyorsa, onun gibi Türkleri kabul etmek zorunda kalacak. Bütün Batı Avrupa ulusları dünya vatandaşlarını kabul ediyor. Onlar yaşadıkları ülkeye yarar sağlıyor. Çünkü başka yerlerdeki en iyi uygulamaları biliyorlar ve bu bilgiyi yayıyorlar. Türkiye böyle Türklere gereksinim duyuyor. Türk futbolundan alınma bir metafor çok açık. Avrupa'nın etkilerine maruz kalmak her şeyi değiştiriyor. Nasıl İspanya, Portekiz ya da Yunanistan AB'ye katılmaları sayesinde son 30 yılda birer Avrupa demokrasisi haline geldiyse, Türk futbolu da UEFA'da oynaması sayesinde Avrupalı oldu. Belki Türkiye'nin farklı bir kültürü, farklı bir yaklaşımı, farklı bir yaşam biçimi var ama futboldan çıkarılacak ders bunların değişebileceğidir. Kültürler sonsuza dek ve değişmeden gitmez. Değişime itilirse değişebilirler. Türkiye'nin geleceği için futbol bir metaforsa Giscard d'Estaing'in vardığı sonuç yanlış demektir. Türkler Avrupalılarla çalışabilir. Bir ülkeye, ona çok yakın bir model verin, ister Avrupa tipi demokrasi olsun, ister Avrupa tipi futbol, eğer o ülke o modele öykünmek istiyorsa, eğer o model futbol maçlarını kazanmak ya da zenginleşmekle ilintiliyse öykünebilir. Öte yandan eğer Avrupa modelini Türkiye'nin elinden alırsa Türkiye de o modele öykünmeyecektir. Elbette bir Avrupa demokrasisi olmak, Avrupa'yı bir futbol takımı olmaktan daha zor. Ama yollar aynı, modelin ne olduğunu anlamak, ona öykünmeyi arzulamak, modelin bilgisini yaymak üzere iki yönde gidip gelen insanların var olması. Futbol yaşam değildir ama arada paralellikler vardır. Simon Cooper. 1. Top peşinde dünya turu. Dünya üzerinde kaç tane futbol hastası olduğunu hiç kimse bilmiyor. 1994 Dünya Kupası organizasyonu için kurulan World Cup USA şirketinin yayınladığı bir kitapçığa göre İtalya'daki Dünya Kupası'nı televizyondan izleyenlerin sayısı 25.6 milyarmış. Yani dünya nüfusunun 5 katı. Ve Amerika'daki Dünya Kupası'nı 31 milyar kişinin izlemesi bekleniyormuş. Bu rakamlar size anlamsız gelebilir. Son zamanlarda Dünya Kupası finallerini izleyenlerin sayısının milyarlarla ifade edilen bu rakamlara ters düştüğünü görürsünüz ama aynı kitapçığı çıkaranlar Dünya Kupası'nın köpek maskotu Striker'ın 1994 sonuna kadar 1 trilyon kere görüleceğini ileri sürmüşler. Tam 1 trilyon kere mi? Eminler mi acaba? Yine kitapçıkta belirtildiğine göre emin olunan tek şey var. O da futbolun dünyadaki en popüler spor olduğu. Bir söylentiye göre parası olan bir Napolili önce kendine yiyecek bir şey alır, sonra futbol maçına gider ve bunlardan arta kalan parası olursa da kendine oturabileceği bir ev ararmış. Brezilya'da ise en küçük köyde bile mutlaka bir kilise ve bir futbol sahası bulunurmuş. Belki kilise olmayabilir ama futbol sahası olduğundan eminim. Dünyada ibadete giden insanların sayısı futbol maçına gidenlerden fazla. Ama maçların seyredilmesi için kimsenin üzerinde toplumsal bir baskı olmadığını da göz önünde bulundurmak şart tabii. Bu kitap futbolun dünyadaki yeri hakkındadır. Bir oyun milyarlarca insan için önemli olduğu takdirde sadece bir oyun olmaktan çıkar. Futbol asla sadece futbol değildir. Savaşlar çıkmasına ve devrimler yapılmasına neden olur. Mafyayı ve diktatörleri adeta büyüler. Bu kitabı yazmaya başlarken saydıklarımın nasıl olduğu konusundaki düşüncelerim o kadar da açık değildi. Ancak yine de Glasgow'da Celtic Rangers maçı olduğu zaman Ulster'de gerginliğin giderek arttığını ve 1988'de Hollanda'nın Almanya'yı yenmesi üzerine Hollanda nüfusunun bunu kutlamak için sokaklara döküldüğünü biliyorum. Bir yerde okuduğuma göre de 1970 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya ulusal takımı bunu yapmakla askeri hükümetin birkaç yıl daha iktidarda kalmasına olanak tanımıştı. Ama bunun asılsız olduğu ortaya çıktı. Ve Nijerya-Biafra savaşına, o sırada ülkeyi ziyaret eden Pele'nin bir maçta sahaya çıkmasına olanak tanımak için bir gün ara verilmişti. El Salvador'la Honduras arasındaki futbol savaşını ise hepimiz biliyoruz. Bu nedenle aklıma gelen ilk soru futbolun bir ülkedeki yaşamı nasıl etkilediği oldu. İkinci soru ise bir ülkedeki yaşamın futbolu nasıl etkilediği. Diğer bir deyişle Brezilya'nın Brezilya, İngiltere'nin İngiltere, Hollanda'nın Hollanda gibi futbol oynamasının nedenleri neydi? Michel Platini, L'Equipe verdiği bir demeçte, bir futbol takımı bir varoluş şeklini, bir kültürü temsil eder demişti. Gerçekten böyle miydi acaba? Bu kitaba başlarken profesyonel futbol dünyasına tam anlamıyla yabancıydım. Hollanda, İngiltere, Almanya ve ABD'de yaşadım, futbol oynadım. Futbol seyrettim ve bu konuda çeşitli dergilere yazılar yazdım. Fakat hiçbir zaman ne basın tribününde oturdum ne de profesyonel bir futbolcuyla konuştum. Bu kitabı yazmak için tüm dünyayı dolaşıp maçları izledim. Menajerler, politikacılar, mafya üyeleri, gazeteciler ve taraftarlarla, hatta bazen futbolcularla bile görüştüm. Büyük isimler beni çok korkuttu. Örneğin Roger Milla ile söyleşirken gözlerimi daha önceden hazırladığım sorulardan nadiren kaldırabildim. Ancak zamanla ünlülerle konuşurken hissettiğim korkuyu yenmeye başladım. Ve Maracana'da bulunduğum günden 10 ay sonra Londra'daki evimde otururken neredeyse futbol dolu yaşantımı özlemeye başladım. 9 ay seyahat edip Ukrayna'dan Kamerun'a, Arjantin'e, İskoçya'ya kadar toplam 22 ülke dolaştım. Bu süre boyunca kafam karmakarışıktı. Şu anda birkaç dilde ben bir İngiliz gazeteciyim diyebilecek durumdaydım. Ama Litvanya ve Estonya'da bu bilgi ve kültür düzeyine hiçbir zaman ulaşamadım. Çoğu kez dostlarıma ve parasal açıdan gücüm yettiği zaman da tuttuğum tercümanlara güvendim. Bir de işin sürekli dolaşma kısmı vardı. Bir keresinde Los Angeles'dan Londra'ya uçtum. Londra'da 48 saat kaldıktan sonra Buenos Aires'e, oradan Rio'ya geçtim. Bir ay sonra Londra'ya geri döndüm, yine 48 saat kaldıktan sonra Dublin'e uçtum. Oradan otobüsle Ulster'e, oradan da feribotla Glasgow'a geçtim. Rio'dan ayrıldıktan bir hafta sonra İskoçya'da, bundan 5 gün sonra da yine evimdeydim. Bütün bir yıl için ayırdığım 5000 sterlini küçük bütçem nedeniyle bu yolculuk, başlangıçtaki programımdan çok daha karmaşık oldu. Dünyayı dolaşmak, İngiltere'nin kışından uzak durmak ve futbol seyretmek hiç de fena değildi. Ama seyahatlerim süresince lüks içinde yaşamadım. Tamam, cebinde batı parası olan herkesin milyoner olduğu ve taksiye binebildiği eski SSCB'de keyfim yerindeydi. Ama batıya döndüğüm andan itibaren yine gençlik hostellerinde kaldığım günler başlamıştı. Bunu şikayet etmek için söylemiyorum. Futbol dünyasında yaşayan kişilerin ne diyeceğini de merak etmiyor değilim tabii. Kulüp başkanları, teknik direktörler ve oyuncular zengindir. Başkalarının gözünde zenginliği temsil ederler. Sürekli olarak bana hangi otelde kaldığımı soruyor ve dikişleri sökük bir ceket giymekten neden zevk aldığım konusunu merak ediyorlardı. Sparta Prag'dan Josef Šovanek bir söyleşi için benden 300 sterlin istedi. Hepsinin saç tıraşları pahalı ellerden çıkmış gibiydi. Ki zaten bu yüzden para kazanmaya çok ihtiyaçları var. Ve onların yanında dolaştıkça giderek çok pis olduğum duygusuna kapılmaya başlamıştım. Nereye gidersem gideyim hep aynı şeyi duydum. Futbol ve politika. Buraya gelmekle en doğru işi yapmışsın. Futbolun benim zannettiğimden çok daha önemli olduğunu anladım. Nükleer maddeler ve altın ihraç eden bir futbol kulübünün yanı sıra kendi üniversitesini kurmakta olan bir futbol kulübü de gördüm. Mussolini ve Franco bu sporun önemini çok iyi kavramışlardı ve daha sonra onlara John Major, Nelson Mandela ve Kamerun Başkanı Paul Biya da katıldı. Nikolay Starostin futbol yüzünden Gulag adalarına gönderilmişti ama orada hayatta kalmasını da yine futbol sağladı. Çok şaşırmış ve şöyle yazmıştı. Kampın yöneticileri on binlerce insanın yaşamasından veya ölmesinden sorumlu olan bu insanlar futbolla ilgili her konuda son derece yardımsever oluyorlar. Onların insan yaşamı üzerindeki gem vurulmamış güçleri futbolun onlar üzerindeki gücüyle kıyaslanmayacak kadar az. Futbol fanatikleri, holiganlar hakkında bugüne kadar çok şey yazıldı. Bu kitabı yazarken anladım ki diğer taraftarlar daha tehlikeli. 2. Futbol savaştır. Bundan sonraki ilk Sırbistan, Hırvatistan ya da Bosna Hersek Sırbistan maçında her şey değişebilir. Ama şu an için Avrupa futbolunda en büyük düşmanlık Hollanda-Almanya maçlarında yaşanıyor. Her şey 1988'in bir yaz gecesinde Hamburg'da oynanan Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Hollanda'nın Almanya'yı 2-1 yenmesiyle başladı. Aslında ağırbaşlı insanlar olan Hollandalılar kendilerinin de şaştığı bir duruma tanık olmuşlar ve 9 milyon Hollandalı, yani toplam nüfusun %60'ı zaferi kutlamak için sokaklara dökülmüştü. O salı gecesi Hollanda'nın bağımsızlığına kavuştuğu günden bu yana görülen en büyük toplu gösteri yaşandı. Hatta eski bir direniş örgütü üyesi televizyonda sanki sonunda savaşı kazanmışız duygusuna kapıldım demişti. 58 yaşına bir Hollandalı olan Ger Blok haberi Honduras ulusal takımını çalıştırdığı Tegucigalpa'dan almış ve duyduğu mutluluğu elinde ülkesinin bayrağıyla sokaklarda doşarak dile getirmişti. İnanılmaz bir mutluluk içindeyim diyordu. Ama ertesi gün o gülünecek davranışımdan ötürü büyük bir utanç duydum. Light Zeppelin meydanında Amsterdamlılar bisikletlerini havaya fırlatmışlar. Acaba kendilerininkini mi? Ve yaşasın bisikletlerimizi geri aldık diye bağırmışlardı. Tarihteki en büyük bisiklet hırsızlığı sayılan olayda Almanlar işgal sırasında bütün Hollandalıların bisikletlerine el koymuşlardı. Yaşamının son 45 yılını onlarca ciltten oluşan, 2. Dünya Savaşı'nda Hollanda'nın resmi tarihini yazmakla geçiren, kır saçlı ufak tefek biri olan Profesör Doktor L. de Jong, Hollanda gol attığı zaman odanın içinde dans ediyorum demişti. Ben bir futbol delisiyim diyen profesör daha sonra şöyle devam etmişti. Bu çocuklar ne yaptılar böyle? Bunun savaşla ilgisi olduğu kesin. İnsanların bunu inkar etmeleri ne kadar garip. 1974 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya karşı Hollanda ulusal takımında yer alan Willem van Hanegem, Vrij Nederland dergisine verdiği demeçte şöyle demişti. Genel anlamda Almanların en iyi dostlarım olduklarını söyleyemem. Beckenbauer fena değildi. Kibirli görünürdü ama bu onun oyun tarzından kaynaklanan bir şeydi. Onun için her şey çok kolaydı. Gazeteci bunda ne gibi bir terslik var diye sorunca van Hanegem ne de olsa ataları çok yanlış kişiler diye yanıtlamıştı. Hollanda dilinde yanlış anlamına gelen food sözcüğü ayrıca savaştaki yanlış anlamını da taşıyordu. Şeytanın avukatı rolünü üstlenmiş gibi görünen gazeteci bu onların suçu değil ki deyince van Hanegem hemen atladı. Olabilir ama bu gerçek yine de değişmeyecek. Özgür Hollanda anlamına gelen Vrij Nederland'ın bir yeraltı gazetesi olarak yayın hayatına başladığı günlerde van Hanegem babasını ve iki erkek kardeşini savaştaki bir bombardımanda kaybetmişti. Daha sonra da şakayla karışık, ne yazık ki Japonlar futbol oynamıyorlar demişti.